Dünden yarına Türkiye.
Dünden yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum sayın dinleyiciler. Bir süredir Türkiye'nin çok partili hayata geçiş sürecini, Demokrat Parti'li yılları ve 27 Mayıs darbesiyle başlayan süreci ele aldık, konuşuyoruz. 1961 yılını ele almıştık. 27 Mayıs darbesinden sonra 1961 yılında darbeyle başlayan Demokrat Partililere yönelik karalama ve yargılama faaliyetleri sona ermiş. Demokrat Partililer siyaset sahnesinden silinebilmek ve Menderes'in tekrar siyasete dönmesini engellemek için idam edilmesiyle neticelenen süreç nihayetinde çok partili hayata dönüş kararıyla ve çok partili hayata dönüş kararının arkasından yapılan seçimlerle gelişiyordu. Geçen haftalarda ele aldık. Bu anlattığımız çerçevede çok partili hayata dönüş veya demokrasiye dönüş çok zor oldu. Çünkü seçimleri takiben aslında seçimlerden hemen önce Milli Birlik Komitesi kendi içinde bölünmüş ama aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde farklı cuntalar Milli Birlik Komitesi'nin kararlarını beğenmeyen, kendi kararları istikametinde yeni cuntalarla siyasete yön vermek isteyen cuntalar oluşmuş ve bunlar nihayetinde en güçlü cunta haline gelmiş olan Silahlı Kuvvetler Birliği şemsiyesinde birleşmişti. Milli Birlik Komitesi aslında sureta, görünürde var olmakla beraber Silahlı Kuvvetler Birliği aslında Milli Birlik Komitesi ile adeta el koymuştu. Fiilen aslında Silahlı Kuvvetler Birliği'nin kararlarına aykırı bir şey yapamıyordu Milli Birlik Komitesi. Yine geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Seçimlerde arzu ettikleri istikamette bir sonuç çıkmayınca ki onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar olmasını bekliyorlardı. Böyle bir sonuç çıkmayınca yönetime yeniden el koyma kararı almış. 21 Ekim'de böyle bir protokol yapmış. Yani bir hafta önce seçim olmuş. 21 Ekim'de böyle protokol yapmışlar. Buna karşılık Milli Birlik Komitesi'nin başkanı Cemal Gürsel siyasi partilerle görüşmek suretiyle Milli Birlik Komitesi bir takım gayretlerle ikili bir süreç içerisinde bu Silahlı Kuvvetler Birliği'nin yeniden darbe yapmasını, seçim sonuçlarını tanımayıp el koymasını engellemek için bir takım hamleler yaptılar. Bu hamlelerin neticesinde iki önemli pratik politik sonuç gerçekleşti. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı makamını darbenin içinden gelmiş olan Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in seçilmesi garanti altına alındı. Karşı tarafın herhangi bir aday çıkarması engellendi. Böyle bir aday olarak ortaya çıkma temayülünde olan, aday olan aslında Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil, anayasa hukukçusu, senatör olarak seçilmişti. Ölümle tehdit edilerek sadece kendisi değil etrafı da tehdit edilmek suretiyle ve yeniden darbe yapma tehdidi karşısında Ali Fuat Başgil'in adaylıktan vazgeçmesi ve Türkiye'yi terk etmesi neticesinde tek aday olarak Cemal Gürsel kaldı ve bu cuntaların baskısı altında Cumhurbaşkanı, tırnak içerisinde Cumhurbaşkanı seçildi. İkinci olarak Başbakanlığı garanti altına almak istiyorlar. Bu Başbakanlıkta da tek adayları İsmet İnönü. İsmet İnönü'nün başkanlığında bir koalisyonu siyasi partilere zorluyor cuntalar, cunta grupları. Nihayet bu kabul ediliyor ve İsmet İnönü Adalet Partisi ile bir koalisyon kuruyor. Tabi bir de bu pratik sonuçların dışında siyasi partilere 27 Mayıs darbesini eleştirmemek, efendim Demokrat Parti'yi hatırlatmamak, Demokrat Parti'den bahsetmemek, yani sadece tezlerini dile getirmek değil, bahsetmemek şeklinde ifade edebileceğimiz bir takım protokoller imzalatıyorlar. bu ortamda çok partili hayata geçirmiş gibi oluyor. Milli Birlik Komitesi üyeleri senato üyesi oluyor. Daimi üyeler oluyor. Yani ömür boyu senato üyesi oluyor. Ancak diğer taraftan Milli Birlik Komitesi ortadan kalkmış olmakla beraber, Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı olmakla beraber, İsmet İnönü Başbakan olmakla beraber ordunun içerisindeki cuntalar devam ediyor. Silahlı Kuvvetler Birliği cuntası dağılmış değil ve bu Silahlı Kuvvetler Birliği cuntasının içerisinde girişte ifade ettiğim gibi birbirinden farklı gruplar var. Bu anlaşma bu grupların içerisinde yer alan Talat Aydemir grubunu, aslında sadece Talat Aydemir değil daha geniş bir grup, daha geniş bir albaylar grubunu rahatsız ediyor. Onlar Silahlı Kuvvetler Birliği içerisinde ayrı bir baş çekmeye devam ediyorlar ve Silahlı Kuvvetler Birliği cuntası da devam ediyor. Yani bir yandan çok partili hayata geçilmiş, dönülmüş, seçimler yapılmış, meclis var. Ama diğer taraftan da hükümete, meclise, kamuoyuna kendi tezlerini darbe tehdidiyle kabul ettiren bir junta var. Aslında bir junta değil, yani bir junta federasyonu, konfederasyonu diyebiliriz. Kendi içerisinde birbirinden farklı gruplar var. Bunlar 12 Mart darbesine kadar devam edecek silahlı kuvvetlerin içerisindeki cuntalar savaşının bir sonucu. Silahlı kuvvetler sadece demokrasi değil, devlet değil, hukuk değil. Silahlı kuvvetler de 27 Mayıs darbesinden olağanüstü bir zararla çıkacak. Bu junta virüsünden, eğiliminden, yapılanmalarından kurtulması, subayların profesyonel olarak kendi mesleklerine yönelmesi çok zor olacak bundan sonra. Gerçekten silahlı kuvvetleri dejenere eden bir sürecin başlangıcı 27 Mayıs darbesi. İşte bu ortam içerisinde diğer konuları konuşacağız tabii. Siyasetin, ekonominin, toplumun, kültürün, bu arada genel toplamda sosyolojinin akışı devam ediyor. Ama bu darbeci, juntacı eğilimin bu akıştan fevkalade rahatsız olduğu, bunu kendi istediği istikamette zorla, darbe marifetiyle kontrol etmek, başka bir yöne sevk etmek arzusunun ve daha da genel olarak iktidarı seçilmişlere değil, kendilerine ait olarak görme telakkisinin devam ettiğini görüyoruz, göreceğiz bu dönem zarfında. Şimdi bu grupların içerisinde özellikle bir isim zaman içerisinde öne çıkıyor. Bu isim Harp Okulu komutanı olan Albay Talat Aydemir. Talat Aydemir bu 27 Mayıs darbesini oluşturan juntaların içerisinde yer alan bir isim. Ancak 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi'nin içerisinde yer almıyor. Şundan dolayı bu dönemde Kore'de Türk Tugay'ı var biliyorsunuz. Kore'ye görevli olarak gitmiş ve dolayısıyla junta'nın içerisinde yer almamış. Junta'daki arkadaşları da onu dahil etmemişler. Talat Aydemir bundan dolayı bir kızgınlık, bir rahatsızlık içerisinde. Gelince de o zaman için 27 Mayıs darbesinde de kilit bir rol oynamış olan Harp Okulu'nun komutanlığına getiriliyor. Bu o dönem için siyasette, tırnak içerisinde, junta siyasetinde etkin bir rolde olmak demek. Talat Aydemir Harp Okulu komutanı olduktan sonra artık Harp Okulu öğrencilerinin subaylık mesleğini öğrenmelerinden ziyade Harp Okulu'nu kullanarak siyasette tıpkı 27 Mayısçıların yaptığı gibi rol oynayacak, etkinlik sağlayacak, iktidarı ele geçirecek hamleler içerisinde. Bu hamleler içerisinde de aslında hani 27 Mayıs darbesinin önemli yönlerinden birisi emir komuta ilişkileri dışında bir junta tarafından gerçekleştirildiği için Talat Aydemir ve etrafındakiler de bu birikime, bu geçmişe yaslanarak ve emir komuta ilişkilerinin bozulmasından da güç alarak hem emir komuta ilişkilerine hem o silahlı kuvvetler cuntasına bir kafa tutmaya çalışıyorlar. Çünkü silahlı kuvvetler cuntası biraz önce söylediğim gibi birbirinden çok farklı cuntalar olmakla beraber bu cuntanın içerisinde bir hiyerarşi kurmaya ve cuntaları silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi çerçevesinde tanzim etmeye de çalışıyor. Yani üst düzey komutanlar bu alt düzeyden gelen cuntaları düzenlemeye, ordunun müşterek hareket etmesini temin etmeye ve Milli Birlik Komitesi gibi yeni hiyerarşi dışından, emir komuta ilişkileri dışından yeni bir darbeyi engelleyecek bir beraber hareket etme gayreti içerisine girmiş durumdalar. Bu bir problem Türkiye için, silahlı kuvvetler için. Diğer taraftan işte çok partili hayata geçilmesiyle beraber meclisin varlığı, siyasetçilerin varlığı ve bir yandan Milli Birlik Komitesi içerisinden Cemal Gürsel'in, diğer yandan da özellikle İsmet İnönü'nün başbakan olmasıyla beraber İsmet İnönü bir yandan bu cuntayla anlaşmak, onları teskin etmek ama diğer yandan da kendisi artık başbakan olduğu için bu cuntaları tasfiye etmek durumunda, yatıştırmak durumunda. 27 Mayıs'tan sonra başlayan bu junta döneminde İsmet İnönü artık ipin ucunun kaçtığını ve neticede bu cuntalaşma faaliyetlerinin memleketi yönetilmez hale getirdiğini, harp okulu öğrencilerinin hadiselere karışmasının yaratacağı tahribatı görmüş ve geçmiş dönemin o ikinci meşrutiyetten itibaren yaşadığı İttihat Terakki, Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde yaşadığı tecrübeler istikametinde bunun nerelere gidebileceğini, ne tür çıkmaz sokaklara yol açabileceğini, dünyadaki örnekler çerçevesinde de nerelere gidebileceğini kestiriyor. Çünkü dünyada bu dönemde işte Mısır'da, Irak'ta vesaire falan darbeler söz konusu ve o darbelerin de Türkiye'dekinden farklı kalıcı diktatörlükler üretebildiğini görüyor. Bunlar İsmet İnönü'yü bu manada bir devlet adamı olarak yeniden düşünmeye sevk ediyor ve bu cuntacılığın tasfiye edilmesi gereken bir şey olduğu kanaatine ulaştırıyor. Kendisi de başbakan. Ayrıca netice itibariyle bu cuntacılar bir yandan İsmet İnönü'yle pazarlık yaparken diğer yandan o pazarlığa ikna olmayanlar hükümeti devirmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda İsmet İnönü'nün devrilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla İsmet İnönü ister istemez onlarla mücadele etmek durumunda. Ama dediğim gibi o ister istemezin ötesinde bir devlet adamı bakışıyla işin nereye gideceğini de görmüş durumda. Burada Silahlı Kuvvetler Birliği'nin içerisindeki zaman içerisinde yaşanan ayrışmalar devam ediyor. Çünkü Silahlı Kuvvetler Birliği habire o daha önce söylediğimiz protokol benzeri protokoller imzalayarak kendi kendine bir takım tarihler veriyor. İçerideki cuntanın altındaki diğer cuntalar da üst tarafı sıkıştırıyor ve bu tarihlerden herhangi birisinde iktidara el konulmasını istiyor. Darbe yapılmasını istiyor yani. Bu tabiatıyla hem eski Milli Birlik Komitesi'ne hem de onlar üzerinden ordu içerisinde kendisi de eski bir asker olduğu için 27 Mayıs'tan itibaren ordu ilişkilerin içerisinde yer aldığı için İsmet İnönü'ye intikal ediyor ve İsmet İnönü bunlar karşısında hem bu Silahlı Kuvvetler Birliği'ni dağıtmaya, cuntaları dağıtmaya hem de kontrol dışına çıkabilecek grupları kontrol altına almaya çalışıyor. Bunlardan en önemli zaman içerisindeki grup Talat Aydemir oluyor. Çünkü Talat Aydemir'in önünde bir harp okulu öğrencileri var ve bu harp okulu öğrencilerini istediği gibi kullanarak onları bir vurucu güç olarak kullanmak suretiyle hem silahlı kuvvetlerin üst kademesini hem meclisi hem de hükümeti tehdit ediyor. Bu tehditlerin neticesinde de işte pazarlıklar vesaireler sürüyor ama nihayetinde Talat Aydemir tatmin olmuyor. Bu tatmin olmayışının neticesinde bu verilen tarihler işte bizim söylediğimiz 21 Ekim'di. 21 Ekim'den sonra işte Ekim, Kasım, Aralık, Ocak nihayetinde Şubat ayı geldiğinde Şubat ayı içerisinde hala bu darbe grupları söz konusu. 9 Şubat'ta yeni bir protokol yapıyorlar. Burada 27 Mayıs'ın amacına ulaşmadığını, en geç 28 Şubat'a kadar yeni bir darbe yapılmasına karar veriyorlar. Yani hep böyle kararlar veriliyor. Dolayısıyla hani bu protokollerin imzalanan işte darbe kararlarının ardı arkası gelmiyor. Ordunun üst kademesinin benimsemediği bu darbe kararı hükümete mal oluyor. Hükümet öğreniyor ve bunu engellemek için subaylara, bunu hazırlayan subaylara uyarıda bulunuyor. Bu uyarı yalnız darbeyi engellemiyor. Talat Aydemir özellikle bu darbenin kilit ismi olarak gördükleri Talat Aydemir'i ve arkadaşlarını harp okulundan alarak başka birliklere atamaya karar veriyor hükümet. Bu tabi 27 Mayıs'ı hazırlayan önemli isimlerden birisi olan Talat Aydemir bunun kendisinin tasfiyesi anlamına geldiğini biliyor. Bu bakımdan güç elindeyken bu tayinler olmadan bir teşebbüse girme kararını veriyor. Atama kararını reddediyor. Başka bir birliğe atanma kararını. 22 Şubat'ta harp okulu başta olmak üzere kendisiyle temas halinde olan, kontrolü altında olan askeri birliklerle bir darbe teşebbüsüne geçiyor hükümete karşı. Tabii burada biraz teferruata girelim değerli dinleyiciler. Mesela İsmet İnönü bu durumu fark ettiği için harp okulu öğrencilerini görmek istiyor. Bu darbe teşebbüsünden önce. Bir vesileyle başbakan olarak harp okuluna gidiyor. Harp okulu öğrencilerini yüz yüze görmek istiyor. Yüz yüze görürse onların ne hale geldiğini, nasıl bir istikamette hareket edeceğini anlayacağını düşünüyor. Talat Aydemir, dikkat buyurun, buna izin vermiyor değerli dinleyiciler. Yani başbakanın, milli mücadelenin işte komutanının, İstiklal madalyası olan bir komutanın, eski cumhurbaşkanının, hala hazırda başbakanın harp okulu öğrencileriyle yüz yüze gelmesini engelliyor. Bu tabii işte o tayinin de sebeplerinden birisi bu. İsmet İnönü bunun ne anlama geldiğini görüyor. Şimdi harp okulu içerisinde de Talat Aydemir'le beraber küçük de olsa İsmet İnönü'ye yakın duran bazı subaylar var. Bunlar farklı askeri öğrenci birliklerini yönetiyorlar. Çok tuhaf bir görüntü oluyor mesela. Bunlar hatıratlarda falan var. Harp okulunun içerisinde darbe yapmak isteyenler kendilerini Atatürkçü olarak, darbe olmasını istemeyenler, İsmet Paşa'nın devrilmesinin yanlış olacağını düşünenler İnönücü olarak görüyor ve aralarında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Yani silahlı kuvvetler bu arada harp okulu bu hale gelmiş durumda ve nihayetinde İsmet İnönü askerliğin verdiği ikinci meşruiyetten itibaren siyasetin, ordunun ilişkilerinin içinde olmanın verdiği bir tecrübeyle 27 Mayıs'ın nasıl geliştiğini de bildiği için Talat Aydemir ve arkadaşlarını başka birliklere atamak suretiyle tedricen tasfiye etme kararına varınca dediğimiz gibi Talat Aydemir de bu tasfiyeden, atamaların tasfiye anlamına geldiğini farkında, bu tasfiyeden önce şansını deneyerek bir darbe teşebbüsünde bulunuyor. Bu tarihimize işte 22 Şubat darbe teşebbüsü veya Talat Aydemir'in birinci darbe teşebbüsü olarak geçiyor. Bunu ele almaya, konuşmaya haftaya devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi olarak hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Dünden Yarına Türkiye.